أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 961. hadis. نَظَرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فَقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فَقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ Benim konuşmalarımı dinleyip güzelce koruyan, sonra onları duymayan kimselere ulaştıran kulun yüzünü Allah ak etsin. Nice fıkıh taşıyan kimse var ki onların derin kavrayışı yoktur. Allah'a kulluğu kavrayarak onun gerektirdiği sorumluluğu yüklenip başkalarına da aktaran kişiler kendilerinden daha ince anlayışlara bilgi taşıyabilirler. Allahu Ekber. Çok şerefli bir iş teklif ediliyor Aleyhissalatü Vesselam'dan. Onun sözleri şereflidir. O şerefi taşıma şerefine nail olmak da bize teklif ediliyor. Kim ki Aleyhissalatü Vesselam'ın sözlerini dinlerse ve bu dinlediği sözü güzelce anlarsa, kafasına, kalbine, gönlüne yerleştirirse, sonra da onları duymayan insanlara naklederse, böylece Allah onun yüzünü hak edecektir. Allah parlak, açık, aydınlık bir yüz lütfedecektir ona. İster misiniz? Bir Müslümana sorulur mu dersiniz böyle bir soru? Hakaret gibi bile anlaşılmaz mı? Yani yüzün nurlansın ister misin? Yüzün ak olsun, Allah yüzünü ak etsin ister misin diye sorulur mu? Ama bakın, güzel bir fırsat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden birini alacaksınız, kavrayacaksınız, belleyeceksiniz, koruyacaksınız, aklınızı alacaksınız, dilinizi alacaksınız, olmazsa kağıtta yanınıza alacaksınız ve onu duymayan birilerine duyuracaksınız. Efendim, acaba onlar siz kadar anlayabilir mi? Belli olmaz ki, hatta daha iyi anlayanlar çıkacaktır. Mesela, فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ Nice bu işi yüklenenler vardır. Hadis öğreniyor adam, dinliyor adam, ama 100 tane, 1000 tane bildiği hadisten birini, üçünü, beşini anlamamış olabiliyor. Olsun, fakat bunu öyle yükleniyor, bunun yükümlülüğünü öyle kabul ediyor ki, onu birilerine naklederken, öyle ihtimaller var ki, o naklettiği kişiler, o duyurduğu kişiler, o okuduğu, o söylediği kişiler, çok daha fakih insanlar, çok daha derin ve ince anlayışlı insanlar olabilir. Fıkıh, Aleyhissalatü Vesselam döneminde, hatta sahabe ve tabi'in döneminde, marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha şeklinde tarif edilirdi. Yani, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi, kârına ve zararına olan şeyleri bilmesi şeklinde anlaşılırdı. Buna göre bir insan bir şey yapması ya da yapmaması, durması, yürümesi, onunla olması, olmaması, hayatın her bölümünün nesi var, nesi yoksa işte o, onunla beraberken acaba ne kaybediyor, ne kazanıyor, onunla beraber değilken acaba ne kaybediyor, ne kazanıyor. İşte bunun bilincinde olan kişi, kârını, zararını bilen kişi, hayrını şerini bilen kişi fakihtir, fıkıh sahibi demektir. İşte hadisler konusunda, ey sen benim hadislerimin muhatabı dercesin aleyhissalatü vesselam, duydun mu benden bir hadis, dinledin mi? Sana falan, onu da filan, onu da filan, onu da filan söylemiş, o da benden duymuş olarak sana nakledildim bir hadis. Öyleyse bunu sen de başkalarına naklet. Bu bir görevdir, bu bir şereftir, bu bir şerefli görevdir. Bu kişinin yapınca yüzünün ak olacağı, Allah'ın yüzünü ak edeceği bir görevdir. Şerefli bir konum, bir durumdur elbette bu. Bununla ilgili değişik yöntemler, değişik programlar yapabilirsiniz. Ben aklıma gelen 2 tanesini söyleyeyim. Birisi bir uçta, birisi diğer uçta olsun. Siz araya ne yerleştirebilirsiniz? Mesela siz bütün hadis kitaplarını, sizin dilinize çevrilmiş hadis kitaplarını, 1000 ve daha fazlasını içerenleri sıraya koyun. Yani ben Türkçe konuşan, Türkçe düşünen insanlara Türkçe hitap edince Ancak Türkçe olanları söyleyebileceğim, onun dışındakilerden çok da bir haberim yok aslında. Yani bugün 30'dan fazla, 40'a yakın, Türkçe'ye çevrilmiş, çevirisi yapılmış 1000 ve daha fazla hadis içeren hadis kitabı var. Kimileri derlemedir, kimileri doğrudan tercümedir, kimileri muhtasar tercümedir, tamam. İşte bunlardan hangi sırayla başlarsanız, isterseniz en yüksek sayıda olandan başlayın, isterseniz en az sayıda olandan başlayın ama bir meal bitirin baştan sona, bir meal en az 3 günde, en fazla 10 günde bitirilsin. Ama neden böyle bir yelpaze sundum 3 ile 10 arasında? İyi de insanoğlu her zaman aynı okuma gücüne sahip olmaz ki. Aynı rahat, aynı kafa, aynı gönül taşımaz ki. Hem de her meal aynı dönemde okunmaz ki zaten. Kaç günde bitirdin ama 3 günden aşağı yok. O yasak. 3 günden aşağı olmayacak. Peki 10 günden fazla olsun mu? Benim programda yok. Sen okursan zarar etmezsin. Elbette oku. Çünkü yeryüzünde yaşayan insanlardan herhangi biri Allah'a ve peygambere İmanından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden bir tanesini okumuşsa o birini okumayana göre fark atmıştır elbette. Ben onu irdelemek istemiyorum. Bir eğitim programı olarak söylüyorum. Bir meal bir gün, iki gün okunmayacak. 3 günde en az bitecek, en fazla 10 günde bitecek. Kaç günde bitirdiniz? O kadar günde 2500 hadis okuyacaksınız. Hangi kitaptan başladınız? Siz hangisini program yapmışsanız. Mecmu'z Zevaid olabilir, 18.776 hadis. Musannef olabilir, 39.098 rivayet. Ya da Sünen-i Kübra olur Nesai'nin, 12.000 kadar hadis. Ya da Rudani'nin Cemul Fevaidi olur, 10.132 hadis gibi. Siz artık nereden başlarsanız, dilerseniz Buhari'den, Müslim'den başlayın, Et-Tergib ve Terhib'den başlayın, Metalibül Aliye'den başlayın veya diyelim ki Zübdetül Buhari ya da Cevahirul Buhari ya da Muhtasar Buhari hangisinden okursanız 2500 hadis okuyacaksınız. Sonra tekrar bir meal. Kaç günde bitirdiniz? O kadar günde 2500 hadis. Böylece bütün hadis kitaplarını bir meal eşliğinde okumaya başlayın. Siz peygamberi okumaya, peygamberi dinlemeye, peygamberi anlamaya adım attınız demektir. Devam edin. Bir de bu tabii çok zor mu dediniz, gözünüzde mi büyüttünüz ama benim çocuklarım var, anam var, babam var, dükkanım, tezgahım var. Yani ben zannetmiştim ki dini öğrenmek birinci işiniz. Ben onun için başa almıştım bunu. Yok sizin öyle değilse ama benim o kadar işim arasında yine de ben sünnetle beraber olmak istiyorum derseniz en altın altında size bir liste daha sunmaya çalışalım. 10 tane ayet, 10 tane hadis alacaksınız haftanın herhangi belirli bir gününde. Size göre hafta başı çarşamba mı, perşembe mi, cuma mı, pazar mı, pazartesi mi, cumartesi mi? Siz onu bilirsiniz kendinize göre. İşte o gün elinize aldığınız bu 10 hadisi en yakınınızdan en uzağınıza telefon ettiğiniz, yemek yediğiniz, merhaba ettiğiniz, nasılsın dediğiniz, adres sorduğunuz, yani gücünüz yettiğince kimi bulabilirseniz onlara okumaya devam ediyorsunuz. Bir hafta boyunca 10 ayet, 10 hadis okuyacaksınız. Veya bunu biraz daha hafifletilmiş biçime getirirsek, her gün akşam yatacağınızda bir kağıda bir ayet, bir hadis yazın. Ama lütfen takvim yaprağından olmaz tabii. Akşam evdekileri okuyup yatın, sonra sabah evdekileri okuyup sokağa çıkın. Önünüze gelene, arkanızdan yetene, sağda durana, kenarda bekleyene, telefon ettiğinize, yemek yediğinize, nasılsın dediğinize, yanına gittiğinize, özellikle gitmek zorunda olduğunuza akşama kadar bu ayet ve hadis okumaya çalışın. Akşam koyun kenara onları. Evdekileri okuduktan sonra tekrar. Sonra yarınkini yazın, okuyun ve yatın. Her gün bir ayet, bir hadis. Zannetmeyin her gün bir ayet, bir hadis olunca bir yılda 365 toplayabileceksiniz. Aa ben tembelim demeyin. 250'ye program yapın kendinize. Harp olur, darp olur, bayram olur, seyran olur. Kafan bozulur, canı sıkılır, beceremezsin. Olsun ama 250 yapabileceğine inan. Öyleyse Allah'ın Resulünden bir söz duyacaksınız. Onu belleyecek, kafaya koyacaksınız. Elinize alacaksınız. Sonra onları duymayanlara ulaştırmaya çalışacaksınız. Allah da yüzünüzü hak edecek. Hazır mısınız? İster misiniz? Hadi Bismillah başlıyoruz. Ama iyi bilin ki sizin anlattığınız nice insanlar sizden daha iyi anlayabilecekler. Ya da tam tersine siz anlamadığınız halde nice hadisleri muhafaza edecek, anlayabilecek, uğraşabilecek, öğrenebilecek, uygulayabilecek insanlara nakledeceksiniz. Tekrar okuyorum. نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي وَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فَقْهٍ لَا فَقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فَقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْ. Benim konuşmalarımı dinleyip güzelce koruyan, sonra onları duymayan kimselere ulaştıran kulun Allah yüzünü hak etsin. Nice fıkıh taşıyan kimse var ki onların derin kavrayışı yoktur. Allah'a kulluğu kavrayarak onun gerektirdiği sorumluluğu yüklenip başkalarına da aktaran kişiler kendilerinden daha nice anlayışlara bilgi taşıyabilirler. 962. Ni'mel idamu el hallu. Sirke ne güzel katıktır. Elhamdülillah. Öyleyse hemen bir sirke, bir de ekmek, oturalım başına, tokken ve açken, gece ve gündüz, yemekten önce ve sonra yemeye başlayalım. Hani adamın mide fesadından perişan bir hali var, hazır bir yetkiliye gitmiş, yani bu işi bilen bir adama, eline boyuna, sağına soluna, içine dışına bakmış adamın, yemeği azaltması gerekiyor, demiş ahbap, sen bundan sonra biraz az yemen gerekiyor ya da dikkatli ve titiz olman gerekiyor bu konuda. Bak ben buraya yazdım. Günde şu kadar zeytin ama bu kadar peynir ya da bu kadar dilim ekmek ya da bu kadar yeşil ama bu kadar kırmızı yiyeceksin. Adam saf saf sormuş. Demiş ben bunları yemekten önce mi yiyeceğim sonra mı yiyeceğim? Yani bir başka örnek anlatılır. Adam sıkı tembih etmiş. Bak kesinlikle iki dilim ekmek yiyeceksin. Öteki şaşırmış. Aslında bir dilim yiyor. Onu da çok görüyormuş. İki dilim mi? Hani şu büyük boy dörtlü, beşli, altılı ekmekler olur ya. İşte onların büyük dilimlerinden adam artık yemeye başlamış. Izdırabı hastalığı da iki kat artı vermiş anlatırlar. Öyle değil. Öyle törensel biçimde uygulamalara yer yok aslında. Yani mesela aleyhissalatü vesselam bu sözünün devamında görüyoruz kimi rivayetlerde bir evde sirke varsa artık o ev fakir değildir diyor. Tamam öylese diyor adam 12 çeşit yemek hazırlamış sofraya koymuş ama kenarda şöyle herkesin önüne bir küçük özel şişede sirke de var. Niye? Hani fakir olmayacak ya adam onu gösterecek ya güzel bir katık ya onu da ayrıca yiyecek efendim peygamber dedi diye. Peygamber sanki öteki 12 çeşit yemeğe hiçbir şey dememiş gibi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu konuda Allah'ım sirkeye bereket ver, sirkede bereket kıl. O benden önce de peygamberlerin azığıydı. Bir evde sirke varsa fakirlik yoktur. Yine Ümmü Hani'nin evine gider aleyhissalatü vesselam. Yiyecek bir şeyler ister, evde bir şey olmadığının beyanıyla sadece ekmek vardır, sirke de getirir ve aleyhissalatü vesselam onunla yer. Der ki Cabir bin Abdillah, misafirine sirke ve ekmek ikram ediyor ve Resulullah'tan duydum diyor. Yani sirke ne güzel katıktır. Şöyle olmuş, devamında aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir adama kardeşlerinden birisi misafir olarak gelir de, evinde olanı ikram etmek zoruna giderse helak olmuştur. Yine aynı şekilde misafir de kendisine ikram edileni küçük görürse o da helak olmuştur. Demek ki bir insan evinde olanı ikram ederken zorlanmayacak. Yine aynı şekilde bir misafir ona ikram edileni küçük görmeyecektir. Değilse ikisine de helak söz konusudur. Tekrar okuyorum. Ni'mel idamu el hallu. Sirke ne güzel katıktır. 963. La tiyarete velakin ni'mel şeyu el fe'lu. Uğursuzluk yoktur. Ancak olayların iyi yanlarını görüp hayırlı uğurlu bulma ne güzel şeydir. Aleyhissalatü vesselam İslam'da olmayan şeyleri sıralar bir seferinde. Der ki, la tiyarete, ve la hamete, la adva, ve la safer. Yani, kuşların uçmasından uğur ve uğursuzluk çıkartmak yoktur. Ya da hastalığın illa da birinden birine geçmesi şeklinde bir kural yoktur. Hatta bunu iddia eden birine ama ya Resulallah öyle bir uyuz başlıyor ki develerimizde hepsini kaplıyor. Peki ya ilk baştaki diyor aleyhissalatü vesselam? Bir de günlerin, zamanın uğurlusu uğursuzu yoktur bu anlamda. Yani İslam'ın daha mübarek dediği özel cuma vakti, Kadir gecesi gibi durumlar hariç. Ama olması gereken bir konu vardır İslam'da. O da وَلَاكِنْ نِيَمَ الشَّيْءُ الْفَعْلُ Yani kişinin iyiye yorması, hayra yormasıdır işleri. Ya da bir başka ifadeyle başka bir rivayette وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. Yani bu işin, yani uğur konusunda, insanların uğursuzluk konusunda düşünecekleri en güzel şey الْفَعْلُ'dur. Soruyorlar وَمَا الْفَعْلُ Ya Resulallah peki o dediğiniz nedir? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ سَمِعَهَا اَحَدُكُمْ Yani sizden birinin duyduğu salih bir kelime, bugünün Türkçesiyle belki biraz da karşılığı güzel bir yorum demektir. Olayları güzel yormak gerekir. Yani karşıdan gelen insan elinde bıçakla belki saldırıya geçmiş geliyorsa, sen sana doğru geldiğini ya da seni öldürmek için geldiğini zannetmek yerine arkada ölmek üzere olan bir koyuna bıçak yetiştirmek için koşuyor demek, belki güzel yorumların en güzel bir örneğidir. Aleyhissalatü vesselam, uğursuzluk denilen bir konunun İslam'da olmadığını söyledikten sonra, şayet olsaydı evde, kadında ve atta olacağını beyan etmişti. Yani insanlar evlerinin kendilerinin özel bir imtihan sorusu olduğunu, kadının bir erkek için aynı zamanda bir kadına erkeğin imtihan sorusu olduğunu, atın da bu anlamda kişiye özel bir imtihan konusu olduğunu bilmeleri gerekir. Değilse o at ondayken uğursuz, başkasına gidince uğurlu ya da o ev onlar için olunca uğursuz, başkaları otursaydı uğursuz olacaktı, uğurlu olacaktı demek yoktur. Ama bunlar özel imtihan sorulardır. Yani birisine iyi gelirken orada bulunmak, onunla bulunmak, o ortamda olmak, onu elde etmek, onunla yaşamak bir diğer için hayırsız olabilir. Tekrar okuyorum. لَا تِيَرَةَ وَلَاكِنْ نِعْمَ الشَّيْءُ الْفَعْلُ Uğursuzluk yoktur, ancak olayların iyi yanlarını görüp hayırlı uğurlu bulma ne güzel şeydir. 964 نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَ اللّٰهِ الْمَالُ Allah'a göre hayatını düzenleyen, takva sahibi bir kimse için mal ne güzel bir yardımdır. İki kişiye imrenilir, iki kişiye gıpta edilir ama iki kişiye haset edilir. Artık hangisini anlarsanız, aleyhissalatü vesselamın sözünün orijinali şöyle hadis kitaplarının rivayetine göre, La hasede illa fisneteyn. İki kişi haset konusudur, haset ortamındadır. İki kişiye haset edilir. Haset fesat sanki onlara yönelmiştir. Bunlardan birisi, Allah kendisine ilim vermiştir. Kur'an ve sünnet bilgisine sahip olmuştur. Sabah akşam bunu gündemde tutar. Kendisi amel eder, başkalarına duyurur, insanlara öğretir. Bunları hakim kılmaya çalışır. Bir bu adam, bir de Allah kendisine mal vermiştir. Adam bu malı helalinden kazandığı gibi helale harcamaya, onunla kul olmaya, İnsanların kul olması için harcamaya çalışır. Böyle bir adama da imrenilir, gıpta edilir ya da haset edilir ya. İşte bu özelliğin bize burada bir başka yönü tanıtılmıştır. Bir adam takva sahibi ise, bir adam hayatını Allah'a göre düzenliyorsa, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamak istiyorsa, bu adam malla imtihan edilen bir pozisyondaysa, yani Allah onu mal vererek imtihan ediyorsa, o adam da o malla birlikte Allah'a kul olur ve kolayca kulluğunu icra edecektir. Ama tersine, Ya Rabbi bana mal ver, beni imtihan et mal ile, daha çok malla imtihan et de ben senin istediğin gibi bir kul olayım ve verdiğin mal benim için kullukta kolaylık olsun, yardımcı olsun diye bir duayı da ben hiç görmedim, bilmiyorum. Yani Allah kişiyi ne ile imtihan ederse o bizim için en güzel imtihan sorusudur. Haşa Allah'a şöyle bir itiraz hakkımız yoktur. Ya Rabbi bizi şöyle şöyle imtihan etseydin daha iyi olurdu ama neden bizi öyle imtihan etmedin demeye kimsenin yetkisi yoktur. 965. Ni'mel malu en-nahlu rasikatu fil vahli el-mut'imati fil mahli. Kıtlık döneminde doyuran sulak arazideki verimli hurmalık ne güzel maldır. Allahu ekber. Annemiz der ki günlerce biz iki kara ile doymuştuk, iki siyah ile doyuyorduk. Neymiş o? Hurma ve zemzem. Ya da hurma ve su. Başka bir şey yok. Öyle olunca hurmanın insan hayatındaki bu anlamda yeri önemli. Rivayetlere bakıyoruz. Mescid-i Nebevi'nin duvarının dibine yerleşmiş, orayı kendisi için yerleşik alan ilan etmiş, orada yaşayıp duran, orada yatıp kalkan insanlar var. Onlara ashab-ı suhfe denilir kendi özel dilinde. Onlara iki günde bir avuç hurma verilirmiş. Hepsi o kadar. Hatta yolda ve yolculukta da öyle. Hurmaları yavaş yavaş, hani böyle parça parça minicik minicik yerler, bitince de çekirdeğini ancak emerlermiş ki onunla doymuş olsunlar. Hurmanın böyle bir özelliği varmış sanki. Başka yönleri de var galiba. Ben merak ederdim. Bilmem sizin de aklınıza gelir mi? Hani çöllerde insanlar yola giderlermiş, savaşa giderlermiş. Peki onlar kendi azıklarını da taşımak zorundalar. Çünkü hayat bu, her gittikleri yerde kendilerini doyuracak imkan da bulamayabilecekler. Hem de çölde nereden bulsunlar? Meğer ki çöl için, çölde yolculuk için, hatta savaşa giderken bile çölde yolculuk için en güzel taşınacak azık su, un ve hurmaymış. Hem doyurucu, hem besleyici, hem yükte hafif, hem değeri fazla. Bu üç gıdayı birlikte ne kadar taşıyabilirlerse hayatlarını o kadar kolay idame ettirirlermiş. Hem de boş kuyuya taş atar gibi öyle oturdukları yerde hemen acıkmıştık zaten diye yola çıkmadan yol acıktırır felsefesiyle olan biteni yutuvermezlermiş. Hani Musa aleyhisselam da Hızır aleyhisselamla buluşmak için yola çıkacağında yanına aldığı yol arkadaşına azık da al demişti. Gide gide gitmişler, tekrar gitmişler, bir daha gitmişler ve yorulmuşlardı. Bir kayanın dibinde dinlenme ihtiyacı hissetmişler, beklemişlerdi. Meğer orada balık kaybolacakmış ayrı. Ama onlar dinlendikten sonra tekrar yorgunluklarının geçtiğine inanıp yürümeye başlamışlar. Sonunda demişti ki Musa aleyhisselam, yeter artık, hadi yorulduk ve acıktık, getir bir şeyler de yiyelim deyince eyvah demişti ya. Demek ki şimdikilerin yeme mantığı farklı, o günküler ayrıymış. Hurma öyle. Hem de sulak bir arazi düşünün. Orada bir hurmalık var. Doyuran bir hurmalık. Sulak arazide bir hurmalık. İnsan artık onunla ömrünü çok rahat yaşayıp gidebilecektir. Sadece hurma ile mi? Evet, sadece hurma ile. Ama dikkat edin. Madem hurma serbest, bir gecede bir sepet hurma yesem demeyin. Rivayetlere göre hadis ulemasından biri bir tartışmada, bir iddiada bulunmuş, filandan filanın filana rivayetiyle bu iş böyledir diye eve gelince bu işi kontrol için odasına çekilmiş. Demiş, beni rahatsız etmeyin. Demişler ki komşu hurma getirmişti. Verin bakalım onu demiş. Girmiş içeriye bir sepet hurmayla. O hadisti, bu değildi öteki, ama bu senetti, ama bu senet değildi diye sabaha kadar hurmayı da bitirmiş ama kendisini de bitirmiş derler. Tekrar okuyorum. Ni'mel malun nahlur rasikatu fil vahlil mut'imati fil mahli. Kıtlık döneminde doyuran sulak arazideki verimli hurmalık ne güzel maldır. 966. Ni'mel hediyetul kelimetu min kelamil hikmeti. Yesme'uhar raculu yada'el mu'minu feyelteva aleyha hatta yueddiyeha li ahihil muslim. Tam yerinde, yeterince olan, Allah'ın o konudaki isteğini yansıtan hikmetli sözler, ne hoş bir hediyedir. Mümin adam onu dinler ve bunun üzerine ona gereken önem verir ve mümin kardeşine de öğretir. Nasıl da gelişti, nasıl da yerleşti bilmem. Gerçi aslı dinde olan bir konunun bu yerleşiminden şikayetçi değilim. Ben imtihan konumumdan dolayı kabul etmeye yanaşmıyorum hediyeleri. Değilse Müslümanlar elbette birbirlerine hediye versinler. Ama hediye denilince sanki karşıdakinin hayat tarzına müdahale gibi anlaşılıyor. O onu çok sever ya, sen de sevmek zorundasın. Sen çocuklarına ömrün billah hiç yedirmediğin bir şeyi ama o adam çok seviyor ya, senin ve çocuklarında yemesini istiyor ve hediye getiriyor. Kabul etmen mi gerekiyor? Ya da salıverseniz hediye ya, hem de üstelik yetim bir çocuk ya, ona bir pantolon o alsın, iki gömlek öteki alsın, ama öteki 12 tane alsın, bir başkası 24 tane alsın. Peki ama yani bu çocuğun eğitiminden sorumlu değil mi bu hediye getirenler? Yani bir çocuğun 5 tane ayakkabısı 15 tane ayakkabısı olmaz ki, o ona nasıl dayanacak? Ya da kimsede olmayan özel oyuncaklar ve aletlerle ya da eşyalarla hediyeye boğulan çocukların nefes alma imkanı elinden alınıyorsa bu hediyeleşme sünnetteki gibi mi dersiniz? Ama bir ihtiyaç mı? Onu bir başkası karşılasa ne kadar güzel. İşte hediyeleşme. Mesela düğünlerdeki hediyeyi de öyle yapsak. Ne alınacaksa o düğün için, evlenecek, o yeni kurulacak yuva için ne ihtiyaçsa o şöyle liste haline getirilse, bu sanki dostlara ilan edilse ve herkes onu paylaşıverse, hani hediye verecek diye herkes öyle yapıverseler. Ama herkesin evinde belki ömür boyu ya bir kere kullanacağı ya hiç eline almayacağı, sadece oradan oraya taşıyacağı, temizlemek için zaman ve ömür harcayacağı nice eşyalar yok mu? Bunu onun evine de transfer ediyorlar galiba. Öyle yapılmasa hediye hayatın düzenini İslam'ın lehine çevirmek için icat edilse, uygulansa, ortaya konulsa. Ama bir de üstelik ben birisiyle münasebetimin sadece Kur'an ve sünnet alışveriş olduğunu görüyorsam ben o adamdan hediye almamalıyım zannediyorum. Çünkü benim konumum sanki bunu gerektiriyor. İşte insanlar buna tahammül edemiyorlar. Ama sen neden hediye almıyorsun? Hediyeleşmek sünnet değil mi diyorlar. Evet diyorum, hediyeleşmek sünnet ama ben senin ve sen gibilerin verdiği hediyelere nasıl hediyeyle mukabil edebileceğim? Adam kafası çalışıyor, hemen müdahale ediyor. İyi ama bir hocam diyor, sen de birimizden aldığını birinize versin. Ne kadar güzel dedim, bak ben böyle düşünememiştim. Tamam cemaat dedim, bir hediyeleşme günü icat edin. Herkes o gün hediyesini camiye getirsin ve herkes oradan hediyesini alıp gitsin. Ama neden beni karıştırıyorsunuz? Ne anlamı var ki bu işin dedim, neden beni zorluyorsunuz? Çünkü hocalık zor şey bu anlamda. Hocama ona hediyesiz vermeyin de o size hediye versin. Aman efendim, o bize ayet ve hadis veriyor hediye diye. Aa, demek siz şerefli insanlarsınız. Ayet ve hadis verilecek, hediye verilecek şahsiyette şerefli konumdasınız. Hocalar şahsiyetsiz insanlar, onlar ancak madde hediye edilecek insanlar, öyle mi? Deyip nazlandığında olur. Öyle ya, yani bana sadece yiyecek, içecek, giyecek hediye edeceksiniz. Çünkü ben ancak ona layık bir insanım. Ama siz ayet ve hadis hediye edilecek insanlarsınız. Siz de o işe layıksınız. Olmaz öyle şey, ben razı olmak istemem. Siz de bana ayet ve hadis ikram edin, hediye edin. Güzelce hediyeleşelim, o zaman güzel olur inşallah. Tekrar okuyorum. 966. Ni'mel hediyetül kelimetu min kelamil hikmeti. Yesma'uha ar-racul el-mu'min fe yelteva aleyha hatta yueddiyeha li ahihil müslim. Tam yerinde, yeterince olan, Allah'ın o konudaki isteğini yansıtan hikmetli sözler ne hoş bir hediyedir. Mümin adam onu dinler ve bunun üzerine ona gereken önem verir ve mümin kardeşine de öğretir. 967. Ni'me savmi'atul müslimi beytuhu. Müminin evi kulluk adına ne güzel bir yalnızlığa çekilme yeridir. Savmi'a, önceki toplumlarda insanların şehirden, köyden ve kentten, toplumdan, evinden ve barkından, hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik kim var kim yoksa herkesten kendisini soyutlayıp dağ başında, bir mağarada veya öyle hazırlanmış özel bir yerde yalnızlığa çekilme yerleridir. Ama İslam onu kabul etmiyor artık. İstemiyor. Diyor ki, bir Müslüman ama evine böyle çekilsin, evinde böyle yaşadığı dönemi, zamanı olsun, ömrünün kimi kısmını da, yani mesela yatsıdan sonra sabah namazına kadar evinde yalnız bir başına olsun. Hele ya gecenin üçte birini en az mutlaka, ama hiç değilse yarısını, hadi olsun üçte ikisini uykuyla geçirdikten sonra son üçte birini Rabbinin huzurunda bir başına, yapayalnız, kendisi, kendi kendisiyle birlikte öylece yaşasın. Böyle bir yalnızlık yeri olsun insanın, yalnızlık zamanı olsun insanın, evinde olsun, evinin bir köşesinde. Peki bunu mescitte yaparsa, ama evi daha iyi değil mi? Çünkü orada kendi başınadır. Sadece Allah'ın huzurunda, sadece bir başına. Evini böyle kullansın Müslüman. Onun dışında, ben evimden çıkmayacağım. Güneş batmadan girerim, güneş doğduktan sonra çıkarım. Bana gerekmez elin üç koyunu beş keçisi, ne me lazım ne me gerek, ben kimsenin iyisinde kötüsünde değilim. Herkes cennete gidiyormuş, cehenneme gidiyormuş, herkesin canı cennete, beni ne ilgilendirir demeye kimsenin hakkı yoktur. Ama evinde de yalnızlık zaman ve mekan imkanı olmalıdır. Tekrar okuyorum. Ni'me savmi'atul muslimi beytuhu. Müminin evi kulluk adına ne güzel bir yalnızlığa çekilme yeridir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.